Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünlerde biliyorsunuz Çin'de başlayan, ülkemize kadar ulaşan ve bütün dünyaya yayılan bir koronavirüs meselesi var. Ve bununla insanların içine sokulan ve tüm dünyayı saran bir korku havası içerisinde yaşıyoruz. Gerçekten bu inanılmaz bir korku. O korku insanları ciddi manada hasta etmeye başladı. Psikolojilerini bozmaya başladı. Bu vesileyle birçok şey ortaya çıkmış olacak. Bir, Allah'a karşı görevlerimizde aksaklık yaparsak başımıza nelerin geleceğini görmemiz lazım. Mesela Allahü Teala Araf suresinde 35. ayette şöyle buyuruyor. Ya beni Adem, ey Adem evladı. Adem evladı dedik mi buna katılmayan kimse yok. Dünyanın neresinde kim varsa hepsi Adem evladıdır. İmmâ ye'tiyennekum rusulüm minkum. Size kendinizden rasuller gelirse. Yagussûne aleykum âyâti. Size ayetlerimizi böyle bölüm bölüm anlayacağınız şekilde bir hikaye, yani böyle bir bütünlük içerisinde anlatıyorlarsa hemen ittaka, kim yanlışlardan sakınır ve aslaha kendini düzeltirse فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Üzerlerine ne bir korku olur ne de üzüntü. Şimdi bakıyoruz burada hiçbir korku olmaz diyor Allah, hiçbir üzüntü de olmaz diyor. Ama bugün bakıyoruz ki Müslümanlar dahil tüm dünyayı bir üzüntü sarmış. Şey, korku ve üzüntü. İkisi birlikte yani. Hem korku var hem üzüntü var. Bakıyorsunuz ki evlerde bile insanlar birbirlerinin odalarına girmiyorlar, birbirlerine yaklaşmıyorlar, tokalaşmıyorlar falan. Tüm dünya bir hapishaneye dönüştü. Tabii bugünkü dersi de biz dedik yani musibetten ders alma zamanı diye böyle bir ders yapmış olalım. Bir musibet, hani bir halk arasında bir söz vardır. Bir musibet ne denir? Bin nasihatten evladır, hayırlıdır denir. Bundan inşallah ders alabiliriz. Şimdi burada asıl mesele şu ayeti bir daha okuyayım da bakın. Diyor ki ey Adem oğulları, size kendi içinizden rasuller gelirse dendiği zaman. Mesela bugün tüm dünyanın içerisinde yani rasul, son nebi geldi. Resul nedir? Allah'ın ayetlerini anlatan kişidir. Allah'ın kaç çeşit ayeti var?
İki.
Yarattığı ve indirdiği ayetler. Şimdi yarattığı ayetler Kur'an-ı Kerim'de olanlar.
İndirdiği ayetler.
İndirdiği ayetler Kur'an-ı Kerim'de olanlar. Tabii Kur'an'dan haber olmayan, Tevrat'a inanan var, İncil'e inananlar var. Oralarda da ayetler var. İşte daha başka ilahi kitaplar var. Gelir de onları şöyle kısa kısa size okurlarsa. Ne demek kısa kısa okumak? Yani geliyor, size onu böyle bir bağlamıyla birlikte okuyor. Yani bir meseleyi anlatıyor, bütüncül bir şekilde okuyor. Peki ne okunur? Yani Allah'ın indirdiği ayetleri okur, tamam o güzel. Yani gelir Kur'an-ı Kerim'i ya da Tevrat'ı ya da İncil'i. Yani okur insanlar. Şimdi tüm dünya olduğu için Adem o evladı diyor ya Allah-u Teala. Şimdi efendim şimdi diyecekler ki niye Kur'an varken diğer kitaplar güzel de siz Kur'an-ı Kerim'i tebliğ ettiniz mi insanlara? Etmediyseniz onların okuyabilecekleri kitap, ellerinde Tevrat varsa Tevrat, İncil varsa İncil, efendim Ginza varsa Ginza, Gata varsa o neyse. Bunlardan hiçbirisi yoksa Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen bilgiler var. İnsanlar Allah'ın yarattığı ayetlerden de doğru bilgiler elde ediyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman doğrular evrensel nitelik taşıyor. Şimdi gelir insanlara anlatırlarsa Diyor ki Allah, ey Adem evladı, sizden rasuller, elçi nedir? Allah'ın ayetini Allah'ın kullarına anlatanlar. Size Allah'ın ayetlerini böyle bağlamıyla anlatanlar olursa, فَمَنِ اتَّقَى وَاَصْلَحَى kim yanlış yapmaktan sakınırsa ve kendi yanlışlarını da düzeltirse, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ üzerlerinde bir ne korku olur ne de. Şimdi mesela bugün virüs meselesi var. Acaba burada ben yanlış yapmıyorsam, o zaman vücudum sağlam demektir. Sağlamsa vücudum bundan rahatsız olmayacak demektir. Yani şey var, ben bir de insanlarda şu var, yani insanlara korku salarak bir kısım menfaatler elde etmek isteyenler var. Her fırsatı değerlendiren, bir takım hedeflere ulaşmak isteyenler var. Bunlara da aldanmamak lazım. Yani ben bu tabii bazı arkadaşlara çok fazla abartılıyor diyorum ama öyle bir etki altında kalmışlar ki bu da sen abartıyorsun demeye getiriyorlar. Ondan sonra diyor ki Allah وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا ama ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenler وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ona karşı bir kibirlenen, büyüklenenler اُلَٰيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ onlar cehennemliktir, orada sürekli kalırlar. Şimdi mesela burada Türkiye açısından düşünecek olursak, Türkiye açısından bakıyorsunuz ki işte bir zamanlar yani Osmanlı yıkıldı, yerine Türkiye Cumhuriyeti kuruldu, laik bir cumhuriyet kuruldu. Sonra efendim bu laiklik işte dinsizliktir falan diye bir sürü şeyler oldu. Müslümanlar işte iktidara gelmek için yani işte efendim işte sağ sol davaları derken işte laikler, şimdiye kadar laikler iktidardaydı. Müslümanlar iktidara geldi. Müslümanlar iktidara geldiği zaman bunlar İslam'ı uygulayacaklar dendi. Fakat iktidara geldikleri zaman baktık ki kardeşim, onların tenkit ettikleri 12 Eylül iktidarının faizsiz olarak kurduğu bankaları 2005 yılında faizli hale getirdiler. Yani şeyleri, o finans kurumlarını Katılım Bankası haline getirdiler. Katılım Bankası da bugün faizli işlemler yapıyor. Yani ne oluyor? Yani bunu şey yapınca şu aklıma geliyor. Diyorsunuz Medine'ye Yahudiler gelip yerleşmişti. Şimdi Yahudiler son Nebi'nin Mekke'den çıkacağını kendi kitaplarından gayet iyi biliyorlar. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelecek ve Mekke'den çıkacak. Ve son Nebi'ye inandıkları takdirde de dünya hakimiyetini elde edeceklerini de biliyorlar. Medine'ye yerleşmiş olan Yahudiler, orada çok sayıda Yahudi kabilesi var. Ama bizim en çok üzerinde durduğumuz Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza. Diğerlerinin pek adını söyleyen yok. 14 kadar Yahudi kabilesi var. Çünkü Resulullah'ın Medine Sözleşmesi'nde bunlar var. Şimdi bugün nasıl Müslümanlar şey diyor, biz işte iktidara şey yapacağız, biz bugün iktidara geleceğiz. İşte iktidara geldiğimiz zaman faizi kaldıracağız. Yani batıdan gelen kanunları değiştireceğiz. Kur'an-ı Kerim'i uygulayacağız falan filan ama bakıyorsunuz ki daha fazla batıcı oluyorlar. Bugün mesela Avrupa'da faiz bitti, bizde gittikçe yukarılara doğru çıkıyor. Amerika faizi kaldırıyor, bizimkiler asla bırakmıyorlar yani. Mesela bugün işte bu sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kredi kartlarının ödenmesi 3 ay geciktirildi dendiği zaman ne var? Mesela bugünkü haberlerde ne vardı? Sen anlatabilir misin?
Kredi kartı borcu olanları ya da işte kredi kartıyla alışveriş yapıp ay sonunda bunu ödeyen kişileri tabii evlerine kapandıkları için mecburen bu salgından dolayı işlerini yürütemez ve gelir elde edemez durumdalar. Bu da tabii ister istemez onların ay sonunda ödemelerini yapamamaları manasına geliyor. Bu zorunluluktan ve bu adamların elinden gelen bir şey olmadığı için devlet de diyor ki bankalara tamam siz kolaylaştırın bu insanların işini, bu şeyleri, kredi kartlarını 3 ay almayın, öteleyin bunların borçlarını. Veya bankalar kendiliklerinden böyle kararlar alıyorlar müşterilerine şey yapmak için, kolaylık sağlamak için. Fakat bir bakıyorsunuz Merkez Bankası aylık 1.4 oranında faiz uygulamaya başlıyor.
Yani bankalar değil, Merkez
Bankası. Merkez Bankası uyguluyor.
Aylık 1.4 ne demek?
Yani siz gidiyorsunuz, zaten zor durumdasınız. Belki de hayatınızda hiç faize bulaşmadınız, kredi kartından yani şey yapıyorsunuz.
Merkez Bankası %10'un altına düşünmedi mi faizi?
İşte şu an rakam
aylık %1.4, %20'leri geçer.
Yani dolayısıyla inanılmaz bir şey yani.
Faizin faizi de var.
İşte hayatında faize bulaşmamış. Mecburiyetten faize bulaştırmış oluyorsunuz. Ve bu şu soruyu da aklımıza getiriyor. Şimdi demek ki biz Müslümanlar olarak başımıza gelen bir azabı kendi yaptığımızdan dolayı bu bizim başımıza gelmiştir diye bir muhasebesini de yapmıyoruz. Biz bir yanlış yaptık mı diye bir sorgulama da yapmıyoruz. Buradan o da anlaşılıyor. Çünkü hala aynı hataları Allah ve elçisiyle savaş dediği günahını işlemeye devam ediyoruz ve insanları ona sokuyoruz maalesef.
Bak mesela 2005 yılında kanun çıktı. Yani bu katılım bankaları kuruldu. Onlar kanunda faizi işlem yapabilecek hale getirildiler. O zaman ben o günün başbakanına, o günün ekonomiden sorumlu bakanına ve birçok kimseye şu mektubu yazmıştım. İşte bizim bu faiz kitabımızda var bu. Özel finans kurumları, o zaman adı özel finans kurumuydu. Bir süredir faizli banka olma yoluna girmişlerdir. Ben o zaman danışmanlık yapıyordum. Sonra fark ettim, baktım ki bizden habersiz faizli işlemler yapıyorlarmış. O zaman müdahale ettim tabii. Sonra problemler çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen bankacılık kanunu, yani kanun daha çıkmadan önce bu mektubu yazmıştım. Bankacılık kanunu tasarısı da onları faizli bankaya dönüştürecek düzenlemeleri haizdir. Dördüncü maddeyi incelerseniz bunu görürsünüz. Aradaki tek fark, bankaların mevduat, finans kurumlarının ise, yani katılım bankası olduğu, parantez içerisinde katılma hesabı kabul edebilmeleridir. Yani finans kurumu katılma hesabı şey yapıyor, öbürü mevduat. Bakın şimdi burada ne var? Banka mevduata faiz öder ve bütün riski üstlenir. Ne demek? Yani banka her halükarda karşı tarafın parasını öder. Ve faiziyle birlikte öder. O mevduat sahibi. Sonra onu kredi olarak verip riski müşterisine yükleyerek bir denge kurmaya çalışır. Katılım bankası ise katılma hesabına önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödemez. Ve paranın riskine katlanmaz. Tasarıya göre fonlarını kredi olarak kullandıracağından yine bir riske girmez. Yani parayı ne alırken ne de kullandırırken riske girer. Yani şimdi birisine borç verdiğiniz zaman o borç belli ama burada sen ticari ortak olarak veriyorsun. O faizde kullanıyor. Hem sana karşı bir yanlışlık yapıyor. Yani faizini alamasa onu senden kesiyor. Faizini aldığı zaman da aldığı şey faiz oluyor. Yani bir haksız rekabet ortaya çıkıyor o katılım bankaları lehine. Bilindiği gibi faiz borcun getirisidir. Faizli borca kredi denir. Kar ise mal ve hizmet satışından elde edilir. Finans kurumları gelirlerini mal ve hizmet satışından elde etmek üzere kurulmuşlardır. Öyleydi yani. 20 yıldan fazla danışmanlıklarını yaptım bunlara. Onların alacakları kredi değil, ticari alacak olmalıdır. Yürürlükteki kanun, finans kurumlarının faturayı kesme şartını kaldırarak bankalar lehine oluşan haksız rekabete son vermiştir. Tamam, o da güzel. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli düzenlemeler yapılmadığından finans kurumları mal ve hizmet satışı yerine bu tür satışları finanse eden bir çeşit yatırım bankasına dönüşmüşlerdir. Geciken yani orada faiz fatura kesme şartı kaldırıldığı zaman da bu defa bir tüccar olarak mal almıyor, finanse ediyor. Yani daha önce neydi? Sen bir araban var, satmak istiyorsun. Vedat da arabayı almak istiyor. Ben de finans kuruyum. Ben senden onu alıyordum, Vedat'a satıyordum. Ama fatura şartı kaldırılınca alışverişi kaldırdılar. Vedat'a dedi ki tamam ikiniz anlaşın, ben sana borç vereyim. Tamamen kredi yani. Tamamen krediye dönüştürdüler. Evet. Şimdi kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli düzenlemeler yapılmadığından maalesef orada bir ihmalkarlık yapıldı. Finans kurumları ve mal ve hizmet satışı yerine bu tür satışları finanse eden bir çeşit yatırım bankasına dönüşmüşlerdir. Tamamen faizli bir kuruluş haline getirilmişlerdi. Yine bu şu andaki mevcut idare tarafından yani. Yani şeye kızan ben biz işte 12 Eylül iktidarı 28 tamam kardeşim yanlışları ortaya koymak elbette herkesin yanlış ama sen doğrusunu yapmak zorundasın. Allah ve Resulüyle savaş olan şeyi sen nasıl yasallaştırırsın? Neyse bunu böylece şey yaptım. En sonunda son paragraf şöyle. Katılım bankaları faizsiz olarak topladıkları fonları faizli olarak kullandıran kuruluşlar haline geleceği için bu tasarı finans kurumları lehine haksız rekabete de yol açacak mahiyettedir. Bu duruma engel olmak için herkes elinden geleni yapmalıdır. Bu mektubu yazdıktan sonra da şahsi çabalarımla bizzat görüşmeler yaptım. Ama tek yaptıkları şey beni devre dışı bırakmak oldu. Kanunları çıkardı. Ama biz devre dışı bırakın, biz sizden hiçbir şey beklemiyoruz ki. Sizden istediğimiz doğru işler yapın. Peki şimdi sen Allah ve Resulü ile savaş olan bir şey yapıyorsun. Az önce söylediğin, adam borcunu ödeyemiyor. Borcunu ödeyemeyen kişiye karşı nasıl davranacağını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor mu? Bakara suresinin 280. ayetinde ne diyor Allah? وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لِلَا مَيْسَرَ Borçlu da, sıkıntıdaysa, ödeme gücü yoksa, tamam diyelim %100 haklılar, bir şey demiyorum, tamam. Ödeme gücü yoksa yapılması gereken ne? İleri bir şeye rahatla kavuşuncaya kadar beklemek. Bu Allah'ın emri.
Beklediğin için faiz alacaksın da demiyor.
Alamazsın. Ama baş devamında...
Faizin yasak olduğunu söyleyen ayetin altında geliyor. Faizin
rahata çıkıncaya kadar bekleyeceksin diyor. Beklemek zorundasın. Ondan sonra ben tasaddaku hayrun lekum diyor. Bunu sadakaya saymanız daha hayırlıdır diyor. Bağışlayın diyor. Adam zaten ödeme gücüne sahip değil. Adamı sıkıntıya sokmayın. Ama bakın ne hale geldi bugün. Bugün ben Müslümanım deyip de faize girmemiş olan bulmak çok zor yani. Hemen herkes girdi. Şu hocalar da yarışa girdi. Cehenneme gitme yarışında herhalde hocalar hiç kimse geçemez. Maalesef öyledir. Yani şeyde de öyledir. Yahudilerde de, Hristiyanlarda da öyledir. Yani kendi menfaati için dini kullanan insanlardan daha tehlikeli bir insan yoktur yeryüzünde. Şimdi bu hale gelindiği için ne oldu? Allah-u Teala'nın gazabı hak edildi. Allah-u Teala'nın gazabı. Peki şimdi şeye geldi, tamam. Ama Türkiye'nin yaptığı güzel bir iş var. Suriye'deki o zor durumda olan kardeşlerimize karşı ciddi bir yardımlar yapıldı. Onun için Allah-u Teala elbette ki onun mükafatını verecektir. Ama burada bir an önce tevbe etmeli ve bu işe kesinlikle son vermeliyiz. İki, ya kardeşim defalarca söyledik. Ya bu konuda kitapta yayınlandı, her şeyde var. Ya dinimizde hapis cezası diye bir ceza yoktur. Gelin bakalım Osmanlı hapishaneleri mi dolaşın. Osmanlı 19. asırda çıkmış hapishaneler ya. Şuradan çıkın gidin. Biz şu anda Süleymaniye Vakfı'ndayız. Süleymaniye Camisi'ne yakın bir yerdeyiz. İstanbul Müftülüğü Süleymaniye Camisi'nin hemen yanındadır. Orası eski Yeniçeri Ocağı'dır. Orada bir zindan vardır. Adı zindan dediğimiz zaman bizim aklımıza ne gelir?
Yani kötü bir yer.
Karanlık yer.
Karanlık, evet.
Kapkaranlık bir yer. Bir gidin bakın. En az 4 metre falan yükseklikte, belki daha fazla. Oraya tıka basa doldursanız en fazla 20 kişi dolabilecek bir hapishane. hapishane de bugünkü manada hapishane değil. Önü de boğaza ve halice açılan büyük bir şey. Bahçe. Yani hava bakımından en güzel yer. Ve orada hani Allah'a şükür o Osmanlı mahkemelerini 20 seneden fazla o arşivi yönettiğim için, orada doktora yaptığım için gayet iyi biliyorum. Hapis cezası diye bir ceza yoktur. Vardır tutuklama. Mesela der ki müddeti medide ile hapsine, yani sınırsız hapis. Ne demek? Bazen bir haftada, bazen daha fazla şey yapar. İşte kürek cezasına mahkum edilir, yani iş yapar yani. Yatmaz. Bugün öyle bir hale geldi ki 19 asır ortaya çıkan hapishaneler bugün tüm Türkiye'de her taraf hapishane oldu ya. İşte bu ceza davalarında görüşüne başvurulan bir arkadaşımız yıllar önce gelmişti buraya. Bir af çıkarılmıştı. Bana anlatmıştı o zaman. Demişti ki bir şeyde ranzada 3 mahkumun yatması gerekiyor. Onun için mecburen şey yaptı. Bugün de cezaevleri kapasitesinin üstünde mahkum barındırıyor. Mesela sen bu konuyu şey yapmıştın. Ne kadar?
Evet, yani son rakamlar şöyle hocam. Bunlar şeyde de bakılabilir internetten. Teyit edilebilir. Türkiye genelinde 355 cezaevi var. Ancak çok yüksek sayıda da yapımı devam edenler var. Bu 355 yapımı devam edenlerin dışındaki.
O zaman şöyle yapsalar. Türkiye'nin etrafına böyle bir şey çeksinler. Önüne de bir hapishanede bir levha koysunlar. Ne ya bu? Ya hem Müslümanım diyeceksin, hem de İslam'da olmayan hapis cezasını artıracaksın. Yani böyle şey olur mu ya?
Her suç işleyeninde aynı cezaya verilir.
Hayır kardeşim, bir kere 19. asırda Batı'dan getirilmiş olan yargılama hukuku bizi bitirmiştir. Ya biz bütün dünyaya örnek olmak zorundayız ya. Ya Batı kim ki ben onu şey yapayım? Ya Batı'ya ben örnek olacağım. Batı bana örnek olamaz ki bu konularda. Evet, devam et.
55 faaliyette olan 355 cezaevinin toplam kapasitesi 220.000 imiş. 220.000. Ancak şu an tutuklu olanların sayısı 300.000 civarında.
Evet, 80.000 tane fazla. Evet. Bu ne demek 300.000? Ya kimi cezalandırıyorsun? Hapishaneden çıkıp da ıslah olan kaç kişi var? Ya bugün insanlar evlerinde hapsi ne demek olduğunu artık insanlar görsünler de şu dünya gündeminden hapsi kaldıralım ya. Ya İslam'da olmazsa olmaz şey hürriyettir. Olmazsa olmaz şey hürriyettir. Allah-u Teala'nın asla kabul etmediği şeydir. Allah'tan başkasına kul olmamak. Ya şu anda insanlar evlerinden çıkamıyorlar. Ne kadar büyük sıkıntı çektiklerini herkes görüyor. Ve bir de hapishanede olanlar düşünün.
Kendi evinde ailesinin yanında olduğu halde yani evet. Bu sıkıntıyı çekiyor.
Hadi sonra suçla ceza arasında birebir şey ilişki olması lazım. Bir insan hangi tür suçu işlediyse o türden cezalandırılması lazım. Bu adamlar tutuda birisi şeyde tutuklayıp hürriyetine mani mi olmuşlar ki ona karşı eşit bir ceza olsun? Yani bir kere yani biz Müslümanlar olarak gerçekten dünyaya örnek olmak zorundayız. Bakın şimdi Allah-u Teala şeyde Şuara suresinde şöyle diyor. Tahsin mim. Tilke ayatul kitabil mubin. Yani bu her şeyi açıklayan kitabın ayetleridir bunlar. Lealleke bâhi'un nefsike ellâ yekûne mu'minin. Yani bunlar sana, bunların inanmıyor olmamalarından dolayı gerçekten neredeyse sen kendini tüketiyorsun diyor Allah-u Teala, Resulullah'a diyor. Şuaray değil mi?
Evet,
yani yanlış şuaray şey değil ha.
İkinci ayet okudum.
Tamam. Üçüncü ayet. Yani şimdi şura ile şuarayı karıştırmış olmalıyım da. İnneşe nezzil aleyhi minessemâi âye. İstersek gökten onlara bir ayet indiririz. Ayet ne demek? Şimdi bugün koronavirüs Allah'ın bir ayeti değil mi? Allah'ın yarattığı her şey bir ayettir. Şimdi üstten aşağı iniyor. Dışarıda dolaşmayın üzerinize gelir deniyor değil mi? Üstten aşağı iniyor. فَظَلَّتْ اَعْنَاكُهُمْ لَهَا خَاطِينَ. O zaman boyunlar ona eğilmiş olur. Bugün bütün dünyanın boynu ona eğilmedi mi? Bütün dünya virüse teslim olmadı mı? Ya 30 bin kere büyüttüğün zaman görebildiğin şeye teslim oluyorsun. Ya her zaman, her zaman seni yaratan, seni yaşatan, her şeyin sahibi olan Allah'a teslim olmuyorsun. Ona teslim ol. İşte Allah'a teslim olmasan Allah böyle yapar işte seni. Allah böyle cezalandırır. Bunlar Müslümanlar için. Bir de şeyler var. Avrupa'sı, Amerika'sı, işte diğer ülkeler. Afrika'yı yedi, yuttular. Afrika'da millet acından ölüyor. Kendileri keyfini sürüyorlar. Adamın madenini alıyor, her şeyini alıyor. Keyfini sürüyor. İşte hep bütün dünya gördü. Suriyeliler Avrupa'nın kapısından geri dön, içeri alınmadılar. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ya onlar da Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Onlar da yani evrensel doğrulara karşı çıkıyorlar. Onlar da cezayı hak ediyorlar. Ama bizim Müslümanlar olarak herkese örnek olmamız lazım. Evet. Ve ma yetim min zikri min errahmani muhtesin la kanu anha mur. Rahman'dan yeni bir zikir, yani yeni bir ayet geldiği zaman hemen uzaklaşıyorlar. Ya Allah'ın ayetlerine uyun diyorsunuz, böyle yapıyorlar. Ne oluyor? Duymuyorlar, duymak istemiyorlar. Evet. Fakat kezzebu, hep yalana sarıldılar. Ne diyor? Ya işte faizsiz ekonomi mi olur? İşte ekonominin kendi kuralları var. İşte bu. Ya bir bankanın yönetim kurulu başkanına söyledim. Abdestli namazı bir adam. Ya dedim, niye böyle bir şeyler anlattım? Ya hocam işte dedi, kapitalist sistemin gereği bu. Ya sen Müslüman bir adamsın. Sen şimdiye kadar tenkit ettiğin kişi abdestli namazsız faizciydi. Sen de abdestli namazlı faizcisin. Sana yakışır mı bu? Ya hocam falan. Ne demek ya hocam? Öyle şey olur mu ya? Bunun mücadelesini vermek zorundasın. O mevki makamlar insanın elinde kalıyor mu? Yarın ahirette Cenab-ı Hakk'a ne cevap vereceksin? Hani şimdi mesela bak şu anda iyi kötü herkes kendi evinde duruyor. Peki ahirette yeniden dirildikleri zaman nerede kalacaklar? Kalacakları yer var mı? Tek başlarına. Annesi ondan kaçacak. Evladı kaçacak, kardeşi kaçacak, dostu kaçacak, herkes kaçacak. Tek başına Allah'ın huzuruna çıkacak. Ne hesap vereceksin peki? Ne kadar yaşarsan yaşa. Bir gün ölmeyecek misin? Yani bu tür musibetlerden çok iyi ders çıkarmamız lazım. Ama burada belki en iyi ders çıkarılması konusunda örnek şey olur. Medine'deki Yahudiler olabilir. Mesela Medine'deki Yahudiler az önce de konuştuk. Neydiler istersen sen onu bir anlat.
Evet hocam, Medine'de Yahudiler olduğunu siz de az evvel söylediniz. Çok sayıda Yahudi kabilesi vardı. Biz genel olarak 3 tanesini biliyoruz bunlardan. Ama diğer tarihi kaynaklara baktığımızda ondan daha fazla oldu. Yani o 3 kabileden daha fazla sayıda kabile olduğu belli oluyor. Çünkü Kur'an'ın da şahitliğiyle onlar kendi ellerindeki kitaplarda ümmiler arasından bir nebinin çıkacağını ve bu nebinin son nebi olacağını biliyorlardı. Bunu bildikleri için o bölgeye özellikle yerleştiler. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Roma sürgününden sonra özellikle o Filistin bölgesinden göç eden Yahudilerin Mekke, Medine çevresine yerleştiği biliniyor. Medine'de ağırlıklı olmasının sebebi de hocam, hatta onunla ilgili araştırmalar da var. İşte Tevrat'ta Nebi'nin Medine tarafına göç edeceğine dair, yani Mekke'den Medine'ye, ki Bekke kelimesi zaten geçiyor Tevrat'ta, göç edeceği, hicret edeceğine dair bilgilerin olduğu söyleniyor. Bununla ilgili de farklı şeyler var, çalışmalar var. Evet, onun dışında tabii Mekki surelerde de Yahudilerden bahseden bölümler var. Yani o Mekke çevresinde de Yahudilerle Mekkeli müşriklerin bir temas halinde olduğu belli oluyor. Ve İslam'ın demek ki ilk yıllarından itibaren biz net olarak görüyoruz ki ehli kitap Kur'an ile muhataptı. Yani Kur'an ile tanışmaları ilk defa Medine'ye hicret ile olmadı. Onun öncesinde de Kur'an ile muhataptılar. Ve Nebimizin hak Nebi olduğunu daha Mekke'deyken biliyordu bu adamlar. Biz bunu işte Şuara suresinin 197. ayetinde olsun, Ahkaf suresinin 10. ayetlerinde olsun çok net bir şekilde görüyoruz bu adamların bunu bildiğini. Ancak bunu bilmelerine rağmen, yani bu Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu bilmelerine rağmen, onu orada bekliyor olmalarına rağmen, ki bekliyorlar zaten, yapmış oldukları tavır neydi? Büyük çoğunluğun yapmış olduğu tavır kafirlik. Yani hakkı batıl ile gizlemek, Kur'an'a karşı bir kara propaganda yaratmak, işte inen ayetleri tahrif edip insanlarda yanlış bir algı yönetimi oluşturmak, insanları Kur'an'dan uzak tutmak için bir takım çalışmalar içerisine girmek, sadece o da değil, fiili olarak da savaş esnasında Müslümanların düşmanlarıyla gizli ittifaklar kurup ihanetlerde bulunmak vesaire vesaire, tam bir küfür içerisinde tavır sergiliyorlar bunlar. Hakkı çok iyi bilmelerine rağmen, burası çok önemli, hakkı çok iyi bilmelerine rağmen küfür içerisinde bir tavır sergiliyorlar ve neticesinde Allah-u Teala onların başına büyük musibetler getiriyor. Mekke'de kalamayacak hale geliyorlar, sürgün ediliyorlar, bir kısmı işte öldürülüyor savaş esnasında vesaire. Yapmış oldukları o ihanetlerin, kafirliklerin cezasını kat kat Nebimizin yaşadığı dönemde daha Müslümanların elinden alıyorlar. Ama Nebimizin vefatından sonra o Yahudiler ne oluyor tabi? Tarihi kaynaklarda bununla ilgili bir şey göremiyoruz hocam.
Bunların hepsi değerli birer sahabi oluyorlar.
Evet, yani
maalesef, evet.
Maalesef Nebimizin vefatından sonra işte Müslümanların da yapmış oldukları hatalarla artık Yahudiler bir takım planları hayata geçirmiş gibi gözüküyorlar.
14 tane Yahudi kabilesi var hadi. 3 tanesi çıktı. Diğerleri nerede?
Diğerleri ne oldu? İşte hiç bunlarla ilgili bir şey yok hocam.
Diğerleri nerede? Eğer şey o Medine Sözleşmesi olmasa onların varlığından hiç haberimiz bile olmayacak.
Evet.
Zaten biliyorsun, yani burada asıl mesele şu. Bu insanlar o Nebi'yi bekliyorlardı.
Evet.
Mesela Bakara suresinin 89. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Onlara yanlarında bulunanı tasdik eden bir kitap geldi Allah'tan. İşte bu Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik ediyor. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Halbuki bunlar daha önce kafirlere karşı burada önlerinin açılmasını istiyorlardı. Yani diyorlardı ki dur işte bir nebi gelecek, göreceksiniz diyorlardı. İşte şöyle hakim olacağız, böyle hakim. Yani bekliyorlardı o gelecek nebiyi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Tanıdıkları o nebi gelince onu tanıdılar. Kur'an-ı Kerim en küçük şüpheleri yok. Ama onu tanımazlıktan geldiler. Üstünü örttüler. E niye? Hani işte bu da bana şeyi hatırlatıyor. Yani ne oluyor? Eline fırsat geçtiği zaman Allah'ın ilk görmediğin şey Allah'ın ayetleri. Yani. Ondan sonra felanetullahi alel kafirin, Allah'ın laneti o kafirler üzerinedir. Ayetleri görmezlikte direnenler üzerinedir. Niye böyle yapmışlar? Bi'se meşterav bi enfusuhum. Kendilerini ne kötü sattılar diyor. Satıyorlar bak kendilerini. Ne demek? Karşında bir şey alıyorlar. Niye satıyorlar? En yekfuru bime enzelallah beğyeyn eynezilallahu min fadli ala men yeşâ min ibadî. Allah-u Teala yani niye bizden, niye İshak soyundan değil de İsmail soyundan? Ya sen, sizin kitabınızda var İsmail soyundan geleceği. Zaten İsmail soyundan bekliyordunuz. Kıskandılar. Ve kendilerini sattılar yani.
Kendi soyundan gelen nebiler çok iyi davranmışlar da problem oymuş gibi.
Sanki onlara şey yapmışlar. Tabii şey, İsa Aleyhisselam hangi soydan geldi?
Evet.
Dolayısıyla bütün mesele şu. Kendini bir şey zannetmek. Yani eba ve stekbar diyor Allah-u Teala. Yani direnmek, burun kıvırmak. İşte istekbara ve stenkafe diyor şeyde Nisa suresinin 172. ayetinde. Kendini bir şey zannettiği zaman bu defa kendi kafasına göre bak bunlar biz dinden ayrıldık demiyorlar. Ama o gelen nebi, yani inanmaları gereken nebiye inanmıyorlar. Öyle olduğu zaman kâr mı ettiler, zarar mı ettiler Medine'de?
Zarar ettiler.
Önce Beni Kaynuka yaptıkları anlaşmaya aykırı tavırlardan dolayı. Arkasından Beni Nadir, arkasından Beni Kureyza Medine'yi terk etti ve dünya kadar ganimeti Müslümanlara bırakıp gittiler. Şimdi bakın bugün mesela izleyicilerimiz düşünsünler. Bugün Türkiye'de 65 yaş üstü olan kişilerin sokağa çıkma yasağı var. Bir de tamamının sokağa çıkma yasağı olduğunu düşünün. Evinde kalacaksın, dışarı çıkın. Kaldığın yer evin. Yine iyi kötü bir şey mi var yani? Hadi paran yoksa da komşudan alırsın, şuradan buradan geçinirsin. Ya bu adamlar oradan yurtlarından çıkıyor. Evleri orada kalıyor, Medine'de kalıyor. Efendim arazileri Medine'de kalıyor. Evlerin eşyası orada kalıyor. Oradan çıkıp gidiyorlar. Tamamen terk ediyorlar. Onların ne kadar zor durumda olduğunu düşünelim bakalım. Şimdi bakın Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirmediğiniz zaman başınıza bu gelir. İşte bugün Türkiye'de bir an önce Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirme mecburiyetimiz var. Bundan kurtulmak. Tüm dünyada da onların da akıllarını başlarına toplamaları lazım. Bu büyük sömürüye son vermeleri lazım. Acayip bir sömürü var. Efendim onlar için hiç önemli değil, insanları öldürüyorlar, ölmüş, şey yapmış. Zaten şey var. Geçen de söyledim, ben bir bir sigorta şirketinin uzunca süre, yani birkaç yıl danışmanlığını yaptım. O zaman Avrupa'da, Amerika'daki sigortaların ne kadar sıkıntıda olduklarını yakından görmüştüm. Efendim işte yaşlı nüfus var, emeklilik denen bir şey tabii insanların şey yaptılar. Gündemine emeklilik tam bir illettir. Yani emeklilik diye bir şeyin kesinlikle olmaması lazım. İnsan ne zaman kabre girerse o gün emekli olur. O kadar. Öyle olunca insanlar evlerinde kalıyor. Evlerinde kalınca hastalanıyorlar. Ve sigorta şirketleri bunların şeyini karşılayamaz oluyor. Şimdi bunlar büyük bir yük görüyorlar. Yani benim aklıma gelmiyor değil. Acaba bu şekilde onlardan kurtulmaya mı çalışıyor bazı şeyler, bazı kuruluşlar? Çünkü Avrupa'da da çok büyük yüktür, Amerika'da da çok büyük yüktür. Dolayısıyla bu şeyler yani artık bu kapitalist sistem artık yürüyemez hale geldi. Yürüyemiyor. Ve inşallah bu açıdan da yani Müslümanlar tüm dünyaya artık doğruları göstermek zorundadır. Ama işte insanoğlu bir acayip yani. Mesela istersen onu da sen şey yapalım.
Bir katkıda bulunmuştu. Bugün hatta siz de söylediniz, kendilerini belli bir seviyenin üstünde gören, işte modern teknoloji, işte uzay çağı, işte dijital dünya vesaire gibi Allah'ın ayetlerini, yarattığı ayetleri okuyarak, iyi kullanarak, iyi okuyarak ve elbette güzel üretimler yaparak insanlığa faydalı olan insanoğlu bu kez kendisini büyük görmeye ve kibirlenmeye başladı. Bu kibrinden dolayı her şeyin üstesinden gelebileceğini düşündüğü sırada Rabbimizin bu virüs ayetine teslim olmak zorunda kaldı, sizin de söylediğiniz gibi. Ve sizin de az evvel hatırlattığınız gibi hocam, ancak 30 bin kat büyüttüğünüz zaman çıplak gözle görebildiğiniz bir şeye, nesneye, bir işte artık canlı olup olmadığını bile tartışıyor insanlar. Ona bile karar vermiş değiller. Ona teslim oldunuz ve bütün yelkenleri suya indirdiniz. Elinizdeki onca zenginlik, onca teknoloji, o sınırsız imkanlar şu an hiçbir işe yaramaz vaziyette. Rabbimiz insanla ilgili insanın özelliklerini anlattığı çok sayıda ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Biz bununla ilgili daha önce de dersler yapmıştık, insanın özelliklerini Kur'an'dan öğrenelim diye. Bunlardan bir bölümü de Me'ariç suresinde var. O da işte 19. ayetinden itibaren okursak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnel insane hulika helua. İnsan çok doyumsuz yaratılmıştır buyuruyor Rabbimiz. İza mesehu şerru cezua, ona bir kötülük, bir şer dokunduğu zaman sızlanıp durur. Ve izâ mesehu'l hayru menu'a, ona bir iyilik, bir hayır dokunduğu zaman da hemen onu engellemeye başlar, onun üstüne oturmaya başlar. Tabii bunu, bu insanın genel özelliği, ama bu özelliklerini insan doğruya, güzele yönlendirebildiğini de yine aynı ayetlerin devamından öğrenebiliyoruz ki Rabbimiz bu kişileri musalliler olarak bize anlatıyor. İllel musallin diyerek insanın bu yapısından istisna ettiği bir takım kişilerden bahsediyor ki bu kişiler de kendi çabalarıyla insanın bu negatif yönünü olumluya, pozitife çevirmiş kişiler. Şöyle buyuruyor Rabbimiz bu musallinin kim olduğunu bize tanımlarken. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Onlar ibadetlerini, namazlarını düzgün bir şekilde ve sürekli olarak yaparlar. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Onlar mallarında bilinen bir hakkın olduğunu bilirler. Kim için? لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمُ. Bundan istekte bulunan, kendilerinden isteyenler de veya istemeden bu kişilerin hakkı olduğunu da bilirler. İhtiyacı olduklarını bilirler. وَالَّذ۪ينَ يُسَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ve bu kişiler aynı zamanda يَوْمُ الدِّينِ, yani Allah'ın hesap soracağı o günün de tasdik edicisidirler. Yani o günü tasdik eden, doğrulayan, o günün varlığını bilen kişilerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِكُونَ. Onlar öyle kişilerdir ki Rablerinin azabına karşı içleri titrer bu kişilerin. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ. Çünkü hiç kimse onun Rablerinin azabından emin değildir, emin olamaz, mümkün değil böyle bir şey. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Onlar ferçlerini, yani işte o korunması gereken bölgelerini, vücutlarının koruyan kişilerdir. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوم۪ينَ. Tabii bunu eşleri ister hür olsun ister esir olsun, hür veya esir eşleri dışında kişilere karşı açtıklarında ayıplanmazlar. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Bunun dışındaki kişilere karşı bu bölgelerini korumazlarsa o zaman sınırı aşmış olurlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Onlar emanetlerine ve sözlerine sadık olan, riayet eden kişilerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Şahitliklerini de dosdoğru yapan kişilerdir bu kişiler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Yine bir kez daha Rabbimiz onların namazlarının üzerine titreyen, onu koruyan kişiler olduğunu söylüyor bize. اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. İşte cennetlerde ikramlandırılacak olan kişiler bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Yani insan negatif özelliklerini, bu tür davranışlarını, Rabbinin bu emirlerine uygun davranışlarla pozitife çeviren ve bunun karşılığında da cennet ikramını hak eden bir varlıktır diyebiliriz hocam.
İnsanlar bir de kendilerini bir şey zannederler yani. Böyle bayağı böyle şey yaparlar. İşte orada hani bir zorluk dokunduğu zaman sızlanmaya başlar. Eline eli geçtiği zaman kimseye vermez. Hakikaten bakıyorsunuz, yani eline bir imkan geçen insanlar öyle bir cimrileşiyorlar ki, yani inanılmaz bir şey yani. Zenginleştikçe doyumsuzlukları artıyor.
Allah birçok yerde malı, evlatları, eşleri fitne, yani bir imtihan vesilesi olarak verdiğini söyledikten sonra arkasından diyor ki asıl ödül ahirette alacağınız ödüldür. Allah'ın vereceği ödüldür. Ama insanlar bunu tam tersi algılıyor.
Tam tersi, evet.
Bu evlatları, eşleri ödül olarak algılayıp...
Yani ne kadar zenginleşirse o kadar tatminsizleşiyor. Evet, evet. İstiyor ki daha da büyük olsun. E ol, hadi dünyanın en zengini ol, ne olacak? Ölmeyecek misin? Evet, insanların bu özelliklerini de istersen senden dinleyelim.
Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'in 55. suresinin 3. ayetinde Allah-u Teala insanı yaratanın kendisi olduğunu, Allah'ın insanı yarattığını söylüyor. Yani bizi yaratan Allah. Bu bizim kesin iman ettiğimiz ilkelerden bir tanesi. Kamer suresinin 49. ayetinde de inna külle şeyin halaknahu bi kader diyerek her şeyi bir ölçüye göre yarattığını söylüyor. Hatta Ahzab suresinin 38. ayetinde emrettiği şeylerin de bir ölçüyü ifade ettiğini. Yani işte düşünün abdest almaktan namaz kılmaya, aile hukukundan miras hukukuna, ceza hukukundan uluslararası ilişkilere bize emrettiği her şeyin de bir ölçüye göre olduğunu söylüyor. Zaten o Rum suresinin 30. ayetinde de dinini de fıtrat olarak tanımlıyor. Böyle olunca Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak, onun ilkelerini göz ardı etmek insanlara acı faturalar ödetiyor. Şimdi bu platformda bu vakfın çalışmalarını sürekli takip eden kişiler bizim zaman zaman aile içi ilişkilere dair dersler yaptığımızı bilirler. Ve belki birçok insan da yani niçin yani bu sürekli gündeme getiriliyor? Aile içi ilişkiler, işte evdeki mahremiyet kuralları, yeme içme sofra adabından odalara girme adabına kadar en detaylı konuları Allah'ın kitabından zaman zaman biz bu platformda gündeme getiriyoruz. İnsanlar bakın bunun ne kadar önemli olduğunu gözleriyle görmedikleri bir musibet neticesinde anlamaya başladılar. Bugün televizyon kanallarına psikologlar çıkıyorlar evde kavga etmemek için. Ev mahremiyetinin ne olduğunu, aile içi ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini bugün insanlar gözleriyle görmediği bir virüs münasebetiyle anlatıyorlar. Sadece bizim ülkemizde de değil, bütün dünyada böyle. Öte taraftan hocam özellikle sürekli gündeme getiriyordu. İşte hepiniz biliyorsunuz. Senede birkaç kez hocam mutlaka bu konuyla alakalı ders yapıyordu. Hapis cezasının insani olmadığını, bunun insan fıtratına uygun bir ceza olmadığını, Müslümanlara asla yakışmadığını, bunun acilen halledilmesi gerektiğini ve bugün Allah bunu öyle dramatik bir şekilde insanlara tecrübe ettirdi ki bakın insanlar bilmediği, tanımadığı insanlarla bir koğuşta yatmanın ne demek olduğunu çoluğuyla, çocuğuyla, annesiyle, babasıyla bile 50 metrekare, 100 metrekare bir odada 2 gün, 3 gün bir arada kalmanın ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu insanlar tecrübe etmeye başladılar. Yani evladınla, eşinle, annenle, babanla, kardeşinle bile belli bir süreden sonra belli bir mekanı paylaşmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu Allah bize çok manidar bir şekilde tattırdı. Bunun ve işte sürekli bu platformda belki en çok konuşulan konulardan bir tanesi faizle alakalı ilkeler değil mi? Sürekli gündeme getiriyoruz biz bunu. Ve bunun ekonominin ne kadar kırılgan bir şey olduğunu, dünyanın en büyük sanayilerinin, ekonomilerinin bile gözle görülmeyen bir musibet karşısında nasıl kırılgan bir yapı arz ettiğini ve her şeyin birkaç hafta içerisinde çökebilme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini Allah bize yine çok manidar bir şekilde bunu göstermiş oldu. Peki bütün bunları gördük, tattık, tecrübe ettik. Sonuç ne? İşte hocam dersin başında ayet okudu. Dedi ki Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınanlar ve durumlarını düzelten insanlar. Onlar korkmasınlar. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Bu tattığımız bu acıları, bu faturaları telafi etmek için nasıl yollar buluyoruz? Yani arkadaşlar Allah'ın kitabına göre hareket etmeliyiz. Rabbimiz bize binlerce yıl önce bunu anlatmış mı diyoruz? Yoksa yine reçete olarak hocam biraz önce çok dikkat çekici bir ifade kullandı. Dedi ki Allah ve Resulü ile savaş anlamına gelen faizle mi biz bu işi halledeceğiz? Dedi. Reçete olarak gerçekten yani böylesi bir durumda şöyle mi diyeceğiz? Allah'a ve Resulüne karşı savaş açalım. Biz bu virüsten böyle kurtuluruz. Ama yapılan öyle.
Peki bir şey daha. Bak güzel. Medine'deki Yahudiler Allah'a karşı savaş açmadılar mı? He? Ne oldu? Kazanan kim oldu? Kaybet, her şeylerini kaybettiler değil mi? Hiçbir şey bırakmadılar ya. Biz de şimdi Allah'a karşı savaş açtığımız zaman bugün İslam alemi diye bir şey yok ki. Yani şöyle dünyaya dışarıdan birisinin geldiğini düşünün. Yeryüzüne inmeden şöyle bir dünyanın çevresini dolaşıp insanlara bir bakayım diye şey yapsa en kötü durumda olanlar kimdir? Kimdir?
Yani işte Allah'a bunların içerisinde hangi topluluk güveniyor diye bir şey yapsa dediğiniz gibi yukarıdan herhalde Müslümanların güvendiği kanaatine varmaz.
Kesinlikle. Ya bak ya, bak Avrupa'dan gelen Müslümanlara soruyorum. Avrupa'da ne iş yapıyorsun diye soruyorum. İşte ticaret yapıyorum, işte sanayi şu bu falan. Onlara diyorum ki bir Avrupalıya mı güvenirsin, oradaki bir Müslümana mı? Böyle yapıyor, şaşırıyor. Böyle heyecanlanıyorsun. Maalesef Müslümana güvenemiyorum diyor. Halbuki daha önce yani şeyde bu Almanya'ya gidişler başladığı zaman Avrupa'da, Amerika'da Türk dedim mi en güvenilir insan akla gelirdi. Mesela size bu anlatmıştım ama bu ders sebebiyle tekrar anlatayım. Bu Amerikalı bir tarihçi vardır. Rhodes Murphy. İşte Washington DC Üniversitesi'nden, Washington Üniversitesi'nden gelmişti. Sonradan tekrar bizim vakfı ziyarete gelmişti. Yani benimle görüşmek için. O sırada şeyde İngiltere'de çok önemli bir üniversitede olduğunu şey yaptı. İsmini yanlış yanlış hatırlayabilirim diye söylemiyorum. Orada ders verdiğini hatta bizim muhakeme hukuku kitabında ders olarak okuttuğunu da söylemişti yani. İslam muhakeme hukuku kitabını. Şimdi o Osmanlı'yı çok iyi bilen bir tarihçi. Eskiden işte İstanbul Müftülüğü'ndeki Şeriyesicileri Arşivi dediğimiz ki dünyanın İslam mahkeme arşivi olarak en önemli arşivlerinden biridir orası. Orada çalışıyor. O zaman şey yok. Kalorifer falan yok. Soba yanıyor. Benim odamdan başkasına da soba yok. Fazla araştırmacı yoktu. Onun için geldi benim odamda çalışıyor. Şimdi çalışırken bir defter okuyor. Önünde defter böyle defteri okurken böyle bir acayip oluyor böyle falan. Ya ne oluyor dedim sana. Niye böyle yapıyorsun?
Sobaya odun
atmanızı. Sobaya. Yani üşüdün mü ne yaptın? Niye öyle yapıyorsun? Yahu dedi. Osmanlı dedi. Basitte mükemmelliği yakalamış. Ne demek dedim? Ya dedi, ben şu anda dedi, Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum. Hanın yöneticisi çağırıyor ustaları, işte şurayı şey yapın, tamir edin, kaç liraya? Şu kadar. Ne zamana bitirirsin? Şu kadar. Tamam, anlaşıyor, bitti. Diyorsun ki, ya böyle bir anlaşma olur mu kardeşim? Yani bir ihale yapılsaydı, böyle bir önce bir keşifler şunlar buna bitip tespitler yapılsaydı. Ama arkasından Perşembe pazarının önde gelen esnafından 11 kişiyi bu insanları denetimle görevlendiriyor. Ulan, bir kere bu kişi oraya yani anlaşmada herhangi bir menfaat elde edemez karşı taraftan. Ve bu çalışanlar da ustalar da herhangi bir yanlış iş yapamazlar. Çünkü 11 kişi denetliyor. Hiçbirisinin bir menfaati yok esnaftan. Hani bugün maalesef şey olmuştur. Yani bir müfettişlik diye bir makam ihdas edilmiştir. Osmanlı'da kesinlikle müfettişlik yoktur. Ama müfettişlik görevini her vatandaş yapabilir. Hatta şeyi bile denetleyebilir. Padişahı bile denetleyebilir. Diyor ki ya basitte mükemmelliği yakalamış ya. Ondan sonra ona dedim ya siz dedim işte en çok dedim Türkiye'ye araştırmacı Amerika'dan geliyor. Niye en çok Amerika'dan geliyor dedim bu hani Osmanlı'yı araştıranlar. Dedi ki bak ben sana bir gerçeği söyleyeyim dedi. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz de dedi Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Dedim ki ne buldunuz? Ben dedi tam 9 yıldır nerede bir Osmanlı arşivi varsa orada araştırma yapıyorum. Bu bütün araştırmalarımın özeti şudur dedi. Osmanlı'nın şaşmaz adaleti. Bakın şaşmaz adalet, güven. Müslüman mı, kafir mi, yerli mi, yabancı mı, zengin mi, fakir mi hiç ilgilendirmez Osmanlı'yı. Mutlaka adildir. Asla hata şey yapmaz, kimseye şey yapmaz. Çünkü öyle bir sistem oluşturulmuş ki. Şimdi dedi ki ben Şam'da dedi Osmanlı arşivinde araştırma yaparken bir şey buldum. Bir yanlış bir şey buldum lan. İyi dedim ya. Bunu dosyama koyayım da toplantılarda anlatırım. Bir de baktım ki onu da Osmanlılar yapmamış ki bizimkiler yapmış. Şimdi bakın nereden nereye. İşte bu Avrupa'ya ilk defa Türkler gidince Avrupalılar yani son derece güvenilir insanlar diye karşıladılar. Ama şimdi öyle değil maalesef. Çünkü o şeylerin hepsi kayboldu maalesef kayboldu. İşte 19. asırdan sonra artık biz biz değiliz. Bitti tüm sistem. Yani çürüdü. O çok güzel et, çok beğendiğin et çürüdü kardeşim. Onun gibi bir şey oldu. Ve şeyde bir başka olay da o arşiv ki o arşivdeki dolapları bizzat Sultan Abdülhamit kendi eliyle yapmıştı. Son derece tarihi önemli olan önemli olan dolaplardı onlar. O arşivde bir şey yapıldı. Yani bir yenileme, bir tamirat yapıldı. O tamirat, tamiratı veren tabii devletin bir kuruluşu. Denetleyen bir başka kuruluşu. Ya orada o Abdülhamid'in yapmış olduğu tarihi değeri çok önemli olan o dolapları adam gelip el demiriyle şey yaptı, dolapları kırdı. Ya İstanbul Müftüsü Selahattin Kaya o şey yapan adama öyle bir sinirlendi ki Selahattin Kaya kadar ben böyle halim, selim, efendi bir insan yani çok az bulunur. Yani ben görmedim desem yanlış olmaz yani. Gerçekten son derece beyefendi bir insandır. Allah hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Öyle bir şimdi bak o öyle yapıyor. Geldi müfettiş, teftişle ilgili o işi denetleyen, denetlemekle ilgili görevli de onu onayladı. Adam camları berbat etti, dolapları berbat etti, işini de yapıp parasını aldı gitti. Çünkü niye? Çünkü artık bitti. Çünkü İstanbul müftüsünün hiçbir değeri yok. Selahattin Kaya aynen şunu söyledi, o adama benim yanımda söyledi. Seni dedi, ibret-i alem için şu İstanbul Müftülüğü'nün kapısından asmak lazım dedi. O kadar bunaldı yani. O kadar tarihi şeyler. Dolayısıyla ya kardeşim artık lütfen yani biz biz olalım. Bu ne yani? Avrupa'da yaşayan bir Müslümana diyorsun ki sen Avrupa'ya mı güvenirsin? Şeye mi? Diyor ki ben Müslümana güvenemem diyor. Çünkü öyle bir artık din anlayışı ortaya çıkmış ki sen
ölümü göze alıyorlar hocam. Bombalarla şunlar bunlar kendilerine adamlar bomba atıyor hala onların kapısında bekliyorlar.
Evet çünkü bak İslam aleminde de kimse kimseye güvenmiyor. Dolayısıyla bizim yani bu hale gelmiş olmamız gerçekten çok üzücü. Evet sen devam et.
Yine siz dersin başında bir musibet bin nasihatten yeğdir evladır dediniz. Eğer Hakikaten zaten dersimizin konusu da bu. Ders çıkartılırsa bu musibet hayra döndürülebilir, hayırlara vesile olabilir. Ben mesela kendim şahsen şunları gördüğüm için çok mutlu oldum. Sabah Erdem Bey'e de paylaştım. Biz sürekli hocam hani bir şey var, çatışma var. Büyük bir grup ekseri Kur'an'ın 1400 yıl önce belli bir zaman ve mekanda kalmış. Dolayısıyla çok da bugünün insanı için anlam ifade etmeyen ve dikkate alınmaması gereken bir metin bile değil. Bir diyalog olduğunu, bir esinleme olduğunu söylüyorlar. Bunu söyleyenler Müslümanlar.
Müslüman olduğunu söyleyenler.
Müslüman olduğunu söyleyenler. Ona Allah karar verecek tabii. Şimdi ve biz de bunu cılız sesimizle sürekli böyle olmadığını, Allah'ın kitabının zaman ve mekan ötesi olduğunu ve kıyamete kadar her kelimesinin, her harfinin anlam ifade ettiğini ve geçerli olduğunu söylüyorduk. Bu olay bu konuda da çok güzel bir ufuk açtı. İptidai görülen ve İşte dalga geçilen aile içi ilişkilerin mahremiyet kurallarının 21. yüzyılı insanının ne kadar muhtaç olduğu ilkeler olduğunu bugün bize gösterdi. 1400 yıl önce inen bir kitap. Yine burada Allah temizlenenleri sever diye zaman zaman okunan ve ya ne anlamsız ifadeler diye insanların burun kıvırdığı ayetleri bugün kamu spotu olarak 24 saat bütün dünya televizyonları yayınlıyor. Allah'ın ceza ve suç arasındaki dengesinin, mümaseretin ne kadar büyük bir ölçü içerdiğini ve hapis cezasının gayri insani ve gayri fıtri olduğunu bugün sevdikleriyle beraber 20 metrekare odalarda Allah insanları hapsettirerek bunu tattırdı. Ve faizi bırakın, alacaklarınızdan vazgeçin, borçlu ödeme zorluğu içindeyse mühlet verin, hatta boş verin, peşine düşmeyin, bu daha iyidir ilkesini bugün dünyanın ekonomide başı çeken ülkeleri bu metodu uygulayarak tamam onlardan vazgeçtik, hatta cebinize gerekirse para da koyarız diyerek ekonomilerini kurtarmanın peşine düştüklerini gösteriyorlar. Dolayısıyla bu bize Allah'ın ayetlerinin ne kadar canlı, ne kadar heyecanlı, ne kadar işlevsel çözüm üreten ilkeler olduğunu göstermesi açısından da bu musibet bizim için bunları göstermesi yönüyle önemli oldu hocam diye düşünüyorum. Bir de birkaç ayet okuyacağım. Allah-u Teala'nın bu konuda insanın ne kadar kırılgan olduğunu ve ne kadar korumasız olduğunu, Allah'la irtibatını koruduğunda uçak gemilerinin, uzay teknolojisinin, tıpta gelişen bütün imkanların esasında bir hiç olduğunu göstermesi açısından. İsra suresinin 68 ve 69. ayetleri mealen okuyorum hızlıca. Onun sizi sahil tarafında batırmasına ya da üzerinize bir kasırga göndermesine karşı tedbiriniz var mı? Sonra kendinize bir vekil de bulamazsınız. Yahut sizi bir kere daha denize döndürerek üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndermesine ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi batırmasına karşı tedbiriniz var mı? Sonra bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Mülk suresi 67. surenin 16 ve 17. ayetleri. Gökte olanın bir sarsıntıyla sizi yere batırmasına karşı güvenceniz var mı? Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran şeyler göndermesine karşı güvende misiniz? Tarafımdan uyarılan kimsenin ne hale geldiğini yakında öğrenirsiniz. Araf suresinin 97 ve devamındaki ayetleri. Bu gibi kentlerin ahalisi gece uykudayken baskınımıza uğramayacaklarından eminler mi? Yoksa böyle kentlerin ahalisinin gündüzün oyalanırken baskınımıza uğramayacaklarına dair bir garantileri mi var? Bunlar Allah'ın düzenine karşı kendilerini güvende mi görüyorlar? Allah'ın düzenine karşı kendilerini güvende görenler sadece kaybedecek olan topluluklardır. Nahl suresinin 45 ve devamındaki ayetleri. Kötü oyun kuranlar Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesine ya da beklemedikleri bir yerden üzerlerine azap gelmesine karşı güvende midirler? Yahut dönüp dolaşırken Allah'ın onları yakalamasına karşı güvenceleri mi var? Onlar Allah'ı çaresiz bırakamazlar. Ya da kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırırsa, ama Rabbiniz pek şefkatli ve ikramı boldur. Bu ayetler de herhalde şimdiki sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlar için çok anlamlı ayetler olsa gerek.
Tamam, şimdi şu anda az önce söyledin çok güzel. Yani iyi kötü bir evim var. Evde kalıyorsun. İşte eşin ya da arkadaşın ya da neyse, annen baban. İşte yani güvendiğin insanlarla beraber kalıyorsun. Telefonunu kullanıyorsun. Televizyonu kullanıyorsun. Bütün ev aletlerini kullanıyorsun. Ve dışarı çıkamıyorsun. 65 yaşından aşağıysa çıkabiliyorsun da, gidebiliyorsun da. Ama bu bugün Türkiye değil, tüm dünyayı bunaltmış vaziyette. Peki kardeşim, yarın ahirette ne yapacaksın? Ne yapacaksın yarın ahirette? Onu düşünmek lazım.
Başlığıyla uygun iki ayet var. Onları da paylaşalım izleyicilerimizle. Şimdi Rabbimiz Yunus suresinin 22. ayetinde bir örnek vererek şöyle buyuruyor. Diyor ki, sizleri karada ve denizde yürüten odur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgarla yolcuları rahatça götürse, hepsi tam bunun zevkine varmışken, yani aynı bugünkü dünya hayatında insanlar tam rahat ettik demiş dedikleri bir sırada, bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine vardıkları anda Allah'a boyun eğerek şöyle yalvarırlar: bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine getirenlerden, yani sana şükredenlerden oluruz diye Allah'a yalvarırlar. Yani tıpkı şu an insanların bu virüs meselesinde yaptıkları gibi, şundan bir kurtulalım, ondan sonra görevimizi yapacağız diye. Onları kurtarınca da bakarsınız ki yerde yine o yerde yine yanlış işlere dalmışlar. Ey insanlar, bu gibi davranışlarınızın zararı kendinizedir. Bu hayatta biraz menfaat sağlarsınız ama sonunda dönüşünüz bize olur. Yapmış olduğunuz şeyleri size bir bir haber veririz. Yani bizim için bu derste de, dersimizin başlığından da anlaşıldığı üzere, bu musibet veya işte Allah'ın bu azabı diyelim, ne dersek imtihan diyelim, ne dersek diyelim, biz bundan ne ders çıkartacağız? Bunun, bu elbet geçecek, kalkacak. Allah yine ikramda bulunacak, her zaman olduğu gibi, bugün de olduğu gibi. Ama biz Allah'a nasıl kulluk yapacağız ve ahiretteki durumumuz ne olacak? Eğer onu düşünerek yaşamadığımız sürece aynı yanlışları tekrar yapar dururuz.
Ahiret meselesinin daha da önemli olduğunu, o bahçe sahipleriyle ilgili,
evet,
şeylerde...
Evet, oradan da isterseniz onu da vaktimiz varsa okuyabiliriz buradan. Kalem suresinde bahçe sahipleriyle ilgili, bir de Kehf suresinde var biliyorsunuz. Ben Kalem suresindekini okuyalım. Rabbimiz 17. ayetten itibaren şöyle buyuruyor: şu bahçenin sahiplerini yıpratıcı bir imtihandan geçirdiğimiz gibi bunları da yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Bahçenin sahipleri ürünü sabah erkenden devşireceklerine yemin etmişlerdi. Başka bir ihtimal düşünmüyorlardı. Onlar uykudayken Rabbinin emriyle bir afet bahçeyi sarıp sarmaladı. Orası devşirilmiş gibi oldu. Sabah olunca bahçenin sahipleri birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz ürünlerinizin başına erkenden varın dediler. Hemen yola çıktılar, şöyle fısıldaşıyorlardı: bugün hiçbir yoksul yanınıza kesinlikle sokulmamalı. Karar verdikleri gibi erkenden hırsla oraya vardılar. Bahçeyi görünce biz kesinlikle başka bir yere geldik dediler. Hayır hayır, biz yoksun bırakıldık diye durumu anlıyorlar tabii hemen arkasından. Dengeli olanları söze karıştı, şöyle dedi: size Allah'ın emrine uysanıza dememiş miydim? Hep bir ağızdan Rabbimiz sana boyun eğeriz, biz yanlışlar içindeyiz dediler. Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Yazık bize, biz aşırı davranışlar içindeyiz. Rabbimizin bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin ikramını umarız dediler. İşte azap böyle olur. Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
İşte azap ne oluyor? Elindekini kaybediyorsun ve büyük bir sıkıntıya giriyorsun. Ahiretteki azap daha büyüktür. Zaten yapılan şeye denk bir şeydir. Şimdi bir hatıram aklıma geldi. 12 Eylül'den sonra o günün meşhur ateistlerinden bir tanesi bana dedi ki, ya hoca dedi, düşünüyorum da ahiret varsa her şeyi bırakıp ömrü ibadette geçirmeye değer bak. Hem ateist oldu, hem ateistler, meşhur ateist, hem de bana öyle söylüyor. İki kişi konuşuyoruz ya. Hani her zaman konuşuyor ateistler Allah'ın varlığında ve birliğinde. Asla şüphe etmezler yani. Ama o işte bir şey. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Yani bir onunla bir kimlik kazandıklarını düşünüyorlar. Ben de dedim ki tabii dedim ya. Yani ömür ne kadar ki 100 sene bilemedin. 120 sene ya hoca bırak Allah'ını seversin dedi ya. 100 milyon sene olsa ne yazar? Bir gün bitmeyecek mi? Bak dedi, matematikte bir kural vardır. Sonsuz karşısında bütün rakamların değeri sıfırdır. Onun için dedi, bu öyle bir kumardır ki dedi, dünyada bundan daha karlı bir kumar düşünülemez. Dedim hadi şu kumarı bir oyna da bir göreyim dedim. Hemen yanımdan kalktı gitti. Şimdi bakın, bugün biz dünyanın en zengin adamı olabiliriz. En itibarlı adamı olabiliriz. Yani bütün enler bizim üzerimizde olabilir. Devlet başkanı oluruz, şu olur, bu olur. Bir gün ölmeyecek misin? Peki öldüğün zaman Allah'ın huzuruna nasıl gideceksin? Etrafında korumalarla mı? Kendi lüks otomobillerine mi? Topraktan çıkacaksın. Yanında hiç kimse yok. Hani şeyde Abese suresinde Allahü Teala diyor ya, يَوْمِ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ. O gün kişi kardeşinden kaçar. Ve ummihi, annesinden kaçar. Ve ebihi, babasından ve sahibetihi, eşinden kaçar. Ve benihi, evlatlarından kaçar. Herkesten kaçıyorsun. لِكُلِّ اِمْلِينَ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُنْ يُغْنِ. Çünkü her birisinin işi başından aşkındır. Peki öyle bir durumda Allah'a vereceğin hesabı, şimdi şu anda insanlar bu virüs sebebiyle ortaya yayılan korku ortamının kendilerini ne hale getirdiğini bir düşünsünler. Bir de Allah'ın huzurunda ne yapacaklarını düşünsünler. Bakın En'am suresinden bir ayet okuyayım, böylece dersimizin de sonuna gelmiş olalım. Allahü Teala 94. ayette şöyle buyuruyor En'am suresinde. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا. Yani insanlara öyle diyecek. Siz bize tek tek geldiniz. Yani herkes teker teker gidiyor. Yanında kimse yok. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ. İlk yarattığımız gibi, yani dünyada ilk yaratıldığımız zaman hepimiz tek gelmiyor muyuz bu dünyaya? İkiz olanlar bile önce birincisi geliyor, sonra arkadan geliyor. Birlikte gelmiyorlar. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala ve teraktum ma havvelnakum vera'a zuhurikum. Hayaline daldırdığımız şeyleri de arkanızda bıraktınız. Dünyanın en zengin adamı ol, ne olacak ya? Bırakıp gitmeyecek misin? Kim yanına alıp götürüyor? Ya da mevki, makam, şu bu falan seninle beraber gelmiyor ki. Bak geride bıraktınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمْ. Hani size eşlik eden kimseler de görmüyoruz yanında. Hani şu adam beni kurtaracak, bu beni kurtaracak diye kendi kendinizi kandırıyordunuz. اَلَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَا. Bu konuda sizinle ortaklaşacaklar, sizinle birlikte olacaklar diye zannediyordunuz. Ne oldu onlar? لَقَدْ تَقَدَّ عَبَيْنَكُمْ. Bak aranız tamamen kesildi. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. O hayal ettiğiniz şeyler de yok oldu gitti. Yani şimdi şu anda hiç olmazsa bir işte geliyor bir arkadaşıyla şöyle böyle bir en azından bir selamlaşıyor. Dövüş kavga bile olsa en azından bir şey oluyor, bir hareket oluyor. Ya orada öyle bir tek başına ve Cenab-ı Hakk'a hesap vereceksin. Öyle bir hesap vereceksin ki bütün yaptıkların senin karşına teker teker çıkacak. Dolayısıyla bu musibetlerden ders alalım. Hepimiz yanlışlarımızdan tevbe edelim. Allah'a yönelelim. şeyde Allah-u Teala'nın yani Araf suresinin 35. ayetinde buyurduğu gibi ya beni Adem, ey Adem evladı, imma ye'tiyennekum imma ye'tiyennekum rusulen minkum. Evet, kendinizden rasuller gelir, elçiler gelirse yakussune aleykum ayati, size ayetlerimizi böyle derli toplu bir şekilde anlatan, hedefler gönderen, femen amene vettaka femen ittaka ve aslaha, kim kendini yanlışlardan korur da durumunu düzeltirse, fela havfun aleyhim ve lahum yahsan, üzerlerine ne bir korku olacak ne de üzüleceklerdir. Biz bunu yapalım da korku ve üzüntü olmasın. Kendimizi düzelttikten sonra da insanlara da doğru örnekler olalım. Ve artık biz olalım yani Müslümanlar olarak. Bu sosyal medyayı da en iyi şekilde kullanıp Allah'ın bu güzel dinini tüm insanlığa anlatalım. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bu sıkıntılardan ders alınır. İnşallah önümüzü daha iyi görür. Hatalarımızdan dolayı tevbekar olur. Kendimizi düzeltiriz. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.